Ayrım 6. Cesur Panep. Christian Jacques. Sayfa 69. 11. Bölüm. Bilge kadın suyun temizliğini, burun fenetle balıkların tazeliğini denetlerken, Kenhir hem sebze getirilmediğini hem de yardımcıların şefinin kaybolduğunu gördü. Beken nereye gitti diye sordu demirciye. Sabahtan beri görünmedi, anlaşılan tembellik ediyor. Şimdi ne düşündüğümü anlatırım ona. Onun işini de yapacak değilim ya. İmoni! Katip yardımcısı koşarak geldi. Boş bir levha hazırla. Beken'in davranışı hakkında rapor yazdırıp hemen işine son vereceğim. İmoni fırçalarını hazırlarken çölden kalkan bir toz bulutu gördü demirci. Biri geliyor dedi. Yanında da eşekler. Şef Sobek geçmesine izin verdiğine göre tehlike yok demektir. Katipler ile demirci çok geçmeden ağır sepetler taşıyan eşek sürüsünün başındaki çömlekçi Beken'i seçtiler. ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu Kenhir şaşkınlıkla. ''Hakikat meydanı bana hep iyi davrandı. Meslek değiştirmeye de niyetim yok. Ben de durum eski haline dönene kadar eksiklik çekmemeniz için bostan sahipleriyle anlaştım.'' Sepetlerde salatalar, soğanlar, pırasalar, mercimekler, maydanozlar, rezeneler, lahanalar, kimyon vardı. Aslına bakılırsa diye homurdandı mezar katibi. Yardımcıların şefisin ve görevini yaptın. Üstelik talihin de varmış. Disiplinsizliğini unutuyor, işten atılma belgeni de iptal ediyorum. Kızıl saçlı Firuze köydeki kadınların en şehvetlisiydi. Buna rağmen evlenmemeye yemin etmiş, ateşli sevgilisi Panem'in evlenme önerilerine şiddetle karşı koymuştu. Özgür bir kadın, bir hator rahibesi olarak yaşam biçimini seçmiş, kendi kaderini kendi belirlemeyi kararlaştırmıştı. Panep'le sevişmek benzersiz bir zevkti. Yine de genç adam gecelerini karısı lekesiz Uabet'in yanında geçiriyordu. Zaten Uabet ile Firuze de dost olmuşlardı çoktan. Kızıl saçlı kadın ile genç dev arasında ne o günün koşullarına ne de geleneklere uymayan bir tutku vardı sadece. Panep kendi eliyle boyadığı eve girdiğinde teninde zevk ürpertileri duydu Firuze. ''Sana bir hediye getirdim.'' Panep metresine tahrik edici güçleriyle ünlü kabuklardan yapılmış bir kemer sundu. Firuze gülümsedi. ''Sence buna ihtiyacımız mı var?'' ''Seni bu kemeri takmış görmek istiyorum. Üzerinde başka bir giysi olmaksızın.'' 35 yaşındaydı Firuze ama kusursuz bir dişiydi. Birçok erkeğin gözlerini nefis vücudundan alamadığını biliyordu. Ama Panep'e kim rakip olabilirdi ki? Gözlerini sevgilisinden ayırmadan çok yavaş hareketlerle bir kraliçe zarafetiyle elbisesini çıkardı, sonra da kemeri beline taktı. Çırılçıplak kendi çevresinde döndü. Sana daha önce de zamanın güzelliğini etkilemeyeceğini, büyünü daha da arttıracağını söylemiştim. Yanılmamışım. Firuze'nin sağ eli lire uzandı, bir dansöz zarafetiyle sol bacağını kaldırdı, ayağını sevgilisinin omzuna koydu. ''Daha ne kadar konuşacaksın?'' İstediklerini elde etmiş yan yana uzanıyorlardı. ''Yemek zamanı yaklaşıyor, karın ile oğlun seni bekliyordur. Burada kalmak isterdim.'' ''Kesinlikle imkansız.'' Eğer kocalık ve babalık görevlerini yerine getirmezsen kapım sana kapalı olur. Panep uyarıyı hafife almadı. Hator rahibeleri arasında lekesiz Uabet'ten daha yüksek rütbedesin. Ne önemi var? Ham maddenin ne olduğunu bilmediğini iddia ediyor. Demek eserini gerçekleştirmeni istediler. Panep metresine bakmak için dirseğinin üzerinde doğruldu. Sen de biliyorsun. Bu oldukça güç bir sınav. Çok az zanaatkar başardı bunu. Korkunç bir başarısızlığa uğramaktansa şimdiden çekilmek daha doğru olmaz mı? Dev adam Firuze'yi kendine çekti. Bana ham maddenin ne olduğunu açıkla. Hator rahibelerinin yolu zanaatkarlarınkinden farklıdır. Bana cevap vermek istemiyorsun. Bilmediğimi sana nasıl öğreteyim? Toplantı salonundaki hava çok gergindi. Atalara saygı sunduktan sonra durumu özetledi ustabaşı. Birkaç gün boyunca temel maddelerin sıkıntısını çekmeyeceğiz. Umarım yeni firavunun taç giyeceği güne kadar da çekmeyiz. Artık hangisi firavun olacaksa, loncanın büyük üstadı olan firavun kaderimize karar verecektir. O karar bize karşı da olsa kabul etmek zorunda mıyız diye sordu Somurtkan Karo. Uymamız gerektiğini biliyorsun diye sertçe cevapladı Halatkasa. Peki ya iki firavun olursa diye sordu Arim Tuti. Hangisinin emirlerini dinleyeceğiz? Bizler dümeni maat olan geminin mürettebatıyız diye hatırlattı Karardı Gav. Eğer dışarıda karışıklık hakim olursa hakikat meydanının ahengini korumak usta başına düşer. Belki de bunu yapmaya zaman bırakmazlar usta başına dedi Çakal Unes. Biz şimdiyle ilgilenelim diye kestirip attı Nefer. Eğer uzun sürecek bir belirsizlik dönemine girersek bazı temel maddelerin eksikliğini duyarız. Bilgelik böylesi malzemeleri kendimiz yapmayı, böylelikle belirsizlik boyunca kendi kendimize yetmeyi emreder. Ilgın ağacını kullanalım diye önerdi Cömert Lidya. Böylesi işler için en iyi tahtadır. Kötülük güçlerini uzaklaştırdığı bilinir. Horus da düşmanlarını ılgın ağacından yapılma sopasıyla kovdu. Ağaç kesip buraya taşımak için gönüllülere ihtiyacım var. Bu angaryayı neden yardımcılara yüklemiyoruz diye sordu Aslan Userhat. Çünkü bostancılar gibi yardımcılardan bazıları da askere alındı. Köy için çalışan oduncuların da çok geçmeden askere alınacaklarını düşünüyorum. Üstelik çok da zaman kaybederiz. Ben giderim dedi Panep. Marangoz olarak dedi Didya, ben de ona eşlik ederim. Üç kişi olursak iyi olur dedi neşeli Renoupe. Samimi olmak gerekirse dedi Şef Sobek, üç gönüllüyle birlikte karşısında duran usta başına bu kararınızı hiç doğru bulmuyorum. Yeni bir emre kadar hiçbir zanaatkarın köyden ayrılmaması gerektiğinde ısrar ediyorum. Bu hepinizin güvenliği için çok önemli. Düşünceni anlıyorum diye onayladı Nefer ama bu görevin önceliği olduğunu biliyorum.
Tehlikeli olabilir.
Bize silah ver öyleyse diye önerdi Panep.
O zaman daha da tehlikeli olur dedi Nübiyere.
Sanki bize güvenmiyormuşsun gibime geliyor.
Elinizde silahlarla düşman bir devriyenin ortasına düşerseniz ne olur biliyor musun?
Öyleyse yanımıza polis ver dedi Renoupe.
Dikkat çekmek için bundan daha iyisini düşünemezdiniz diye yanıtladı Sobek. Eğer ısrar ediyorsanız bence en iyisi basit birer köylü gibi görünmek.
Gidelim diye aykırdı Panep sabırsızca. Yeterince tartıştık. Eğer kendimizi korumamız gerekirse oduncu baltalarımız bu işe yeter de artar bile.
Çok dikkatli olun diye uyardı Nübiyeli zanaatkarları.
Didya hızlı yürünürse köyden 45 dakika uzakta bir ılgın ormanı biliyordu. Kızıl kahverengi kabuklu ağacın kökleri suya ulaşmak için neredeyse 30 metreye kadar iniyor, 50 metrekarelik bir alana yayılıyordu. Tatlı bir gölge veren ve tarlaları rüzgarlardan koruyan ılgın, çabuk büyüyen bir ağaçtı. Kesilecek ilk ağacı seçen Panep oldu.
İyi seçtin diye onayladı Didya. Bu ağaç diğerlerinin büyümesini engellemeye başlamış bile.
Genç dev büyük bir güçle çalışmaya girişti. İki arkadaşı hızına yetişmekte güçlük çekiyordu. Neşeli Renoupe getirmeyi ihmal etmediği matarasını kafasına dikip susuzluğunu giderdi. Durup biraz dinlenmek isteği Panep'in itirazıyla karşılaştı.
Burada oyalanmayalım Renoupe. Mümkün olduğunca çabuk gerekli odunu toplayıp dönelim.
İkinci ağacın seçimi daha güçlü ama Panep burada da doğru seçimi yaparak marangozu yine şaşırttı. Renoupe de gayretlerini arttırdı. Sepetler kısa zamanda doldu.
Kadınların kullanacağı kepçeler ile kaşıklar için yeterince tahtamız var dedi marangoz. Yapılacak iş ne olursa olsun esas olan ham madde değil mi?
Panep ılgın yığınına başka bir gözle bakmaya başladı. Ustabaşının talimatıyla dış dünyada giriştikleri işin amacı bu basit malzemenin tahmin edilemeyecek bir değeri olduğunu keşfettirmek miydi yoksa? Marangozu sorgulamak gereksizdi. Ne de olsa Panep'e doğru yolu göstermişti Didya. İyi de ılgını ham madde olarak nasıl kullanırdı bir ressam?
Ziyaretçimiz var dedi neşeli Renoupe. Ormana giden patikada başlarında vahşi suratlı bir subay ile 10 kadar asker onlara doğru ilerliyordu.
12. bölüm. "Burada ne arıyorsunuz?" diye sordu subay. Neşeli Renup'e genişçe gülümsedi. "Biraz odun kesiyorduk. Sadece yaşlı dalları. Böylece genç ağaçların büyümesine yardım ediyoruz."
"Vergiyi ödediniz mi?"
"Vergi ödememiz gerektiğini bilmiyorduk. Bu orman herkesin malı değil mi?"
"Yanılıyorsun köylü. Ben halkı yağmacılardan korumak için bir vergi koydum. Bu karışık günlerde devriye görevim çok önemli ama bedava değil."
Panep Renupe'yi kenara itti. "Batı yakası yöneticisinin bu yaptıklarından haberi var mı?" Subay birden saldırganlaştı.
"Yoksa onu tanıdığını mı söyleyeceksin? Yönetici senin gibi sefillerle görüşmez."
"Sen yine de dikkatli ol. Dostluğuyla beni onurlandırdığına göre gidip ona subayların sivilleri haraca kestiklerini anlatabilirim."
Subay kınından hançerini çekti. "Sinirlenmeyelim," diye araya girdi Renupe. "Birkaç dal için birbirimizi öldürmeyeceğiz ya. Bu vergi dediğiniz ne kadar?"
"Senin için çok fazla köylü. Onun yerine birkaç gün hizmet etmeniz gerekecek."
"Sizi uyarıyorum," dedi Panep neredeyse fazla sakin bir sesle. "Ne yeterince kalabalıksınız ne de cesur. Sizin yerinizde olsam yoldan çekilirdim."
Subay güldü. "İnsan silahsızsa sesini hiç yükseltmemeli. Pire çuvalı."
"Arkadaşımı dinleseniz iyi olur," diye araya girdi Didiye barışçı bir sesle. "Eğer öfkelenirse bu ılgın ormanından hasarsız çıkamazsınız." Dev adamın cüssesi subayı etkilemişti ama askerlerinin hakkından geleceğine ihtimal vermiyordu.
"Yoksa tanrılar mı koruyor onu?"
Postu siyah, beyaz ve kızıl beneklerle kaplı dev gibi bir kedi dalların birinden atlayıp Panep ile subayın arasına düştü. Sırtının tüylerini kabarttı, dişlerini göstererek öfkeli gözlerini subaya çevirdi.
"Pis hayvan, şimdi gırtlağını keseceğim."
Askerlerden biri araya girdi. "Yapmayın şef, adi bir kedi değil bu. Bana kalırsa karanlıklar yılanı ile müttefiklerinin kellesini uçurmak için bıçağa sarılanlardan bu."
"Evet, bu o," dedi başka bir asker. "Belki de vücudunda güneşi barındıran ürkütücü yırtıcılardandır. Üstelik bu devi de koruyor. Kaçalım şef, yoksa başımıza bir felaket gelecek."
Emir beklemeden tabanları yağladı askerler. Amenmes önce genel seferberlik ilan etmeyi düşünmüş, daha sonra vazgeçmiş, sonunda yeniden ilk kararına dönmüştü. Böylesi bir kararsızlık Mehi'yi çıldırtıyordu. Ama duygularını açığa vurmamaya çalışıyordu general. Hatta prensi sonuçları tüm ülke için felaket olabilecek fikirler oluşturması konusunda destekliyordu bile. Amenmes kararsızlık içinde bocalarken Mehi Seti'ye gizli mektuplar gönderip oğlunun öfkesini önleyebilmek için elinden geleni yaptığını bildiriyor, iç savaşı önlemekten başka bir kaygısı olmadığını açıklıyordu. Sekreterlerden biri Teb bölgesinin tarım üretimi hakkındaki raporları getirdi.
"Üretim harika," dedi sekreter, "ama size üzücü bir haber vermek zorundayım. Teb kaymakamını kaybettik."
"Onu çok arayacağız," dedi Mehi üzüntülü bir sesle. Oysa kendisi hakkında oldukça şey bilmesine rağmen yükselmesini önlemek için hiçbir şey yapmayan alçak ihtiyarın ölmesine çok memnun olmuştu.
İşte sevgili karımın sorumlu olmadığı bir ölüm diye düşündü general. Bir yandan da merhumun yerine getirilmek üzere en aptal ve en yumuşak başlısını seçmek için yüksek memurların listesini gözden geçiriyordu. Yönetim konusunda tek bir kelime bile bilmeyen yeni kaymakam bütün işleri Mehi'ye bırakacak. Böylece general de gölgede kalarak hem kenti hem de tüm bölgeyi istediği gibi yönetecekti. Serketa ardında inatçı bir zambak kokusu bırakarak salına salına kocasının yazıhanesine girdi.
"Yeni gümüş saçaklı yeşil elbisemi nasıl buluyorsun?"
"Harika."
"Seni özledim de."
Kedi gibi mırıldanarak kocasının dizlerine oturdu.
"Küçük prens sonunda savaş ilan etmeye karar verdi mi?"
"Hala vermedi tatlım. Ben de hala saçma sapan talimatlar almaya devam ediyorum. Sanki başkentte kimse iktidarda değilmiş gibi. Neredeyse Seti'nin tahtı ele geçirmeye cüret edemediğini düşüneceğim."
"Yas yarın sona eriyor. Mutlaka bir gelişme olacaktır. Ne gelirse gelsin karşılamaya hazırım ben."
Bu hayvan da ne diye şaşırdı Şef Sobek. Arkadaşları gibi ağır sepetlerle gelen Panev'in sırtındaki dev kediyi gördüğünde. Bilenlere bakılırsa güneş kedisi.
Bu mu kedi? Bana kalırsa daha çok vaşağa benziyor.
Beni koruduğuna göre ben de ona sahip çıkarım.
Nübiyeli'nin Panev'e fazla yaklaştığını gören kedi tısladı. Bir pençe darbesiyle Sobek'i tırmalamak istedi.
Ne sevimli yaratık, ona ne isim vereceksin?
Dur bakayım, neden büyücü olmasın?
Sobek omuzlarını silkti, bir sorun çıktı mı?
Büyücü sayesinde çıkmadı. Panev Didya ve Renupe mezar katibine gidip sadece onun dokunabileceği terazide odunları tarttırıp kaydettirdiler. Kendir daha sonra ılgın dallarını Didya'ya vererek sağ ekipten kendi seçeceği iki zanaatkarla birlikte işlemesini söyledi.
Yol arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum dedi Beriki. Hemen atölyeye gidiyoruz. Bu küçük iş parmaklarımızın uyuşukluğunu açar umarım.
Kenhir'in bürosundan çıkarken yolunu kesip ilerlemesini engelleyen tahmin edilebilir bir güçlükle karşılaştı Panev. Kapkara kuyruğunu dikmiş, atlamaya hazırlanır gibi arka ayaklarından destek almış, dişlerini göstermek istercesine dudaklarını açmış, köye girmesine kesinlikle izin vermemeye kararlı gibi bakıyordu kediye. Hakim erkek olarak köyün tüm hayvanları üzerindeki krallığının herhangi biri tarafından bozulmasına göz yumamazdı tabii. Pane bile kapkara iyi dostu, köpek yabancı hayvanın üzerine bu yüzden atılmamıştı. Ama zaman geçirmeden pazarlığa girişmek gerekiyordu.
Dinle kapkara, bu kedi beni kötü niyetli aptallara karşı korudu. Hayatlarını kurtararak başımızın ciddi derde girmesini önledi.
Tamam, bu bir kedi, bu yüzden de bağımsız kalmayı isteyecektir. Ama senin bölgene ayak basmasını, hakimiyetini bozmasını kesinlikle yasaklayacağım.
Köpek kulak dikmiş dinliyordu. Kahverengi gözlerindeki parıltı mesajı aldığının göstergesiydi.
Sana gelince büyücü, gururlu hayvan davranışları takınma, kendini kabul ettirmeyi öğren. Bu köyde herkes diğerlerine saygı gösterir, rütbeye önem verilir. Senin dünyanın patronu da kapkara.
Panev en az 12 kilo çeken kediyi yere bıraktı. Köpek omurdandı, kedi tüm tırnaklarını çıkarıp bir kirpi gibi şişinerek tısladı.
Kapkara böylesi bir canavar görmeye alışkın değildi ama geri çekilmeyecekti işte.
Burada dövüş yasak dedi dev adam. Terbiyeli bir konuk gibi davranmakla sonradan gelene düşer.
Panev bakışlarını kedinin gözlerine dikti, orman yırtıcısı birlikte yaşamaya karar verdiği adamın isteklerini anlamış gibiydi. Tırnaklarını geri çekti, sphinx gibi uzandı. Kapkara da kediyi taklit edip aynı biçimde yattı. Birkaç saniye sonra doğruldu, kedinin çevresinde dönerek uzaktan da olsa kokladı.
Büyücü Panev'in bacağına sürtünmek için kalktığında köpek de peşlerine düştü. Davranışlarından hala kuşkulu olduğu anlaşılıyordu ama düşmanca değildi görünüşü. Köyün yeni bir sakini vardı artık.
Nihayet sakin bir sabah. Kendi hizmetçisi tarafından uyandırılmadan rüyasının sonunu görmeyi başarmıştı. Usulca yatağından kalktı, yüzünü yıkayıp eski devirlerin şiirlerini okuyarak kahvaltısını etti. O fazla güzel sükunet birden tuzla buz oldu.
''Yazıhanenizin temizlenmeye ihtiyacı var.'' dedi güçlü Newt. ''Mezar katibinin saçlarını diken diken eden o saygısızlığıyla...''
''Söz konusu olamaz.'' diye omurdandı.
''Uymam gereken bir programım var.'' diye hatırlattı hizmetçi. ''Bu evin bir odasının da toza yenik düşmesini kabul edemem.''
''Buranın efendisi kim?''
''Gerçek.'' dedi Newt. ''Bir evin gerçeği de temizliktir.''
Verecek cevap bulamayan Kenhir fırtınadan kurtarabilmek için bir dizi papirüsü yüksekçe bir rafa yerleştirmekle yanına da son mezar günlüğünü almakla yetindi. O sırada elinde süpürgeler, bezler ve fırçalarla giren güçlü Newt'u gördü.
''Çabuk gelin'' dediğini duydu güçlü sesiyle Aslan Userat'ın ''Postacı sizi görmek istiyor.''
Kenhir aceleyle evinden fırladı, peşinde bir sürü zanaatkarla köyün ana kapısına yöneldi. Ustabaşına haber verdin mi diye sordu baş heykeltıraşa. Önden gitti.
Suskun Nefer'in yanında kendine üzerinde kraliyet mührü bulunan başkentten gelme bir ferman uzattı postacı Uputi. Uputi'nin elleri titriyordu.
Umarım fermanda sizin için kötü haber yoktur dedi kendine alçak sesle.
Maat ve Hathor tapınağının önünde toplanalım dedi ustabaşı.
Kesin sessizlik sağlandığında mezar katibinden fermanı okumasını istedi Nefer. Ferman ikinci setinin yukarı ve aşağı Mısır kralı ve hakikat meydanının yeni büyük efendisi olarak taç giydiğini bildiriyordu.
6. ayrımın sonu. Sayfa 80.